Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta gene sizlerle birlikteyiz. Ben Selami Güder, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyenler, biz programı sunarken ne kadar mutlu, mesut oluyorsak sizler de dinlerken aynı şekilde mutmain olacaksınız diye düşünüyoruz.
Benim düşüncem.
Sevgili dinleyenler, bu hafta benim düşüncemde gene kültür üzerinde duracağız. Tabii bizim programın bu bölümü özellikle kültür eksenli düşüncelerimizi her programda kültürle alakalı bir meseleyi ele alarak, yani neticeye bağlamasak bile kendi görüşlerimizi bu konuda ifade etmek. Ama hangi konuda? Kültürle alakalı ve kültür eksenli bir konuyu, bir meseleyi ele almak şeklinde. Bu hafta da neyi ele alacağız? Sevgili dinleyenler, kültürel hegemonyadan bahsedeceğiz. Kültürel hegemonya iddialı bir söylem olacak belki ama tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ve tarihin hiçbir döneminde olmadığı biçimde bugün maalesef bir dünya gerçekliği olarak karşımızda duruyor. Niye daha önce hiç bu kadar kültürel hegemonya olmadı? Yani tarihin her döneminde kültürel hegemonya olmuştur. Fakat hiç bu kadar baskın bir şekilde kültürel hegemonya olmamıştır. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü bir kere her şeyden önce küresel bir dünya gerçeğiyle bu yüzyılda karşılaştık. Küresel dünya gerçeği beraberinde küresel hegemonyayı getirdi. Kültürel olarak da küresel hegemonya gerçekleşmiş oldu. Daha önceden de mesela kültürel hegemonya vardı. Büyük medeniyetler, güçlü imparatorluklar, ülkelerde demeyelim çünkü ülke daha milli bir söylem adeta ama imparatorluk dediğimiz içerisinde kıtalar var. Mesela Osmanlı İmparatorluğu dediğimizde kıtalardan bahsediyoruz. Kılıcınızın gücü kadar, bileğinizin gücü kadar, askeri gücünüz kadar ve atınızın ayağının bastığı yere kadar bir kültürel hegemonya kurmak belki mümkündü. Fakat ya bu anlamda mesela bir Roma medeniyetinin uygarlığının etkisini, diğer medeniyetlerin uygarlıkların etkisini görmek mümkündü. Fakat şimdi bu yüzyılla birlikte küresel dünya gerçeği, evet dünya küresel ölçekte küçük bir köye dönüşmüş oldu. Yani artık istesek de kültürel anlamda pencerelerimizi, kapılarımızı kültürel etkiye kapatamıyoruz. Yani mesela Batı dünyasının kültürünü sevsek de sevmesek de tamamen bu kültürel etkiye kapılarımızı kapatmak mümkün değil. Bu kültürel etkiden uzak durmak mümkün değil. Yani Batı kültürü şu anda, Batı medeniyeti daha baskın karakterli bir medeniyet olduğu için aynı zamanda teknolojik olarak, askeri olarak bir üstünlük ortaya koyduğu için bununla beraber Batı toplumlarının, Batı medeniyetinin kültürü de bütün dünyada genel geçer kabul gören kültür haline geliyor. Şimdi böyle baktığımız vakit birinci gerçeklik şu: bu kültürel etkiye kapıları kapatmak mümkün değil. İki, aynı zamanda bu Eskiden atlarımızın ayaktan ulaştığı yere kadar götürdüğümüz o kültürel etki şu an küresel küçük bir köye döndüğü için dünyamız bütün kürede, yer kürede etkili olabiliyor. Yani mesela bir televizyon yayınları artık istesek de istemesek de çanak anten mesela icat oldu. Artık kapıları kapatmak, sınırları kapatmak mümkün değil. Buradan bu etki girmesin demek mümkün değil. Hele kültür. Kapıyı kapatsanız bacadan giriyor. Bacayı kapatsanız işte pencereden sızıyor. Hava gibi o anlamda görünmese bile etkisi hissediliyor. Sevgili dinleyenler, tabii bu anlamda kültürel etkiye tamamen kapıları kapatmak mümkün olmadığı gibi gerekli bir şey mi? Onu da ayrıca tartışmak lazım. Yani benim kanaatim bu hem mümkün değil hem de çok gerekli de değil. Fakat bu etki karşısında nasıl duracağız? Nasıl mukavemet geliştireceğiz? Yani bizim kültürümüzün var olmaya devam etmesi için bu etkiye karşı nasıl bir mukavemet göstermemiz gerekiyor ve nasıl bir tedbir almamız, önlem almamız gerekiyor? Kapıları tamamen kapatmak mümkün değil. Bu gerekli de değil. Fakat eğer sizin özgün bir kültürünüz yoksa, köklü bir kültürünüz yoksa, kültürel değerleriniz geçmiş dönemlerden süzüle süzüle gelmemişse, bu çağlara ulaşmamışsa, tabi bu küresel etki karşısında çok fazla bir dayanıklılık ortaya koymak mümkün olmayacaktır. Tabi yani kültürel anlamda Batı medeniyeti bugün baskınsa, geçer akçe buysa, peki bizim özgün yerel kültürümüzü yaşatmak gibi bir derdimiz olmalı mı? Yani Batı kültürü bugün geçerliyse ne diye biz hala kendi yerel kültürümüzle devam edelim sorusu akla gelebilir. Fakat bu şu demektir, biz öyle ya da böyle kendi kültürel değerlerimizi evrensel değerler haline de getirmeliyiz. Bu elbette hem köklü kültürle hem özgün kültürel değerlerle mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Eğer kültürünüzün özgün bir kalitesi yoksa, eğer kültürünüzün geçmişten beslenen ana damarları yoksa, kopmuşsa, kökleri kopmuşsa, elbette çınar ağacı bile olsa bunun geleceği yok demektir. Gelecekte temsil kabiliyeti yok demektir. Her şeyden önce yani taklidi seçmemek gerekiyor. Yani Batı kültürünün veya diğer kültürlerin elbette bugün itibariyle güzel tarafları olsa bile bunları biz kendi kültürümüzle mecz ederek bir terkip ortaya koymak durumundayız. Bu terkibi yapamazsak, özgün bir kültür burada üretemezsek, kendi kültürümüzün dokusu, kokusu, rengi her neyse, bu üretilen kültüre sirayet etmez ise, kendi kültürümüzden izler taşımaz ise, bir süre sonra zaten hem özgün bir kültürden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda özgün kültürü olmayan memleketlerde özgün milli değerlerin olması da mümkün değildir. Hep söylüyoruz, tekrar söyleyelim. Özgün ve güçlü bir kültürü olmayan milletlerin geleceğinden de çok fazla söz etmek mümkün değildir. Yani aslı varken kimse taklidine bakmaz. Yani biz ne kadar Batı kültürü mesela bugün çok güzel onun örneklerini versek bile, yani netice itibariyle bu kendi kültürümüzle beslenen bir değer olmayacağı için bunu geleceğe taşımak da pek mümkün olmayacaktır.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda bu hafta gene bir Türk klasiğinden bahsedeceğiz. Roman severlerin mutlaka bilecekleri, hatırlayacakları Kiralık Konak isimli romanımız var malum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir eserinden bahsediyoruz. Kiralık Konak o anlamda Türk romanında belli bir yeri olan bir roman. Aynı zamanda Yakup Kadri Karaosmanoğlu da velüt yazarlarımızdan, hani doğurgan yazarlarımızdan çok fazla eser vermiş. Kimisi mesela çok özgün eser verse bile çok fazla böyle üretim kabiliyeti olan yazarlar, çizerler, şairler olmayabiliyor. Çok az eser veriyor ama çok nitelikli eser veriyor. ama kimi yazarlarımız da çok fazla eser verebiliyorlar. Bu anlamda üretken yazarlar kategorisine sokabiliyoruz. 1922'de basılmış bir Cumhuriyet romanından bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Ben kısaca bir hatırlatma yapmak babında romanın özetinden de bahsetmek istiyorum. Değerli dinleyenler, Naim Efendi o yaz Kanlıca'ya yazlığa çıkmamıştır. O eski devirler geçmiştir artık. Naim Efendi bir zamanlar en büyük devlet memurluklarında bulunmuştur ama artık emeklidir. Karısı ölmüştür. Kızı Sekine Hanım sessiz bir kadındır. Damadı olacak o Züppe, yani Servet Bey, konağı dilediği gibi çekip çevirmek sevdasındadır. Naim Efendi anlamadığı dilden konuşan bir insanla karşı karşıya kalınca ne yapacaksa Servet Bey'e karşı da öyle hareket etmektedir. Sessizce olup bitenlere boyun eğmiştir. Servet Bey biraz hani yaşayış biçimi olarak, tarzı olarak Türklükle, Müslümanlıkla çok alakası olan biri değildir. Daha alafranga dediğimiz, zaten züppe derken de bu şekilde bir tanımlama da var. Hani alafranga kültürlere biraz biz züppe gözüyle bakarız. Hepsi öyledir değil ama tadı kaçmış bir alafrangalık züppeliktir. Bu anlamda Servet Bey de tam da romancının çizdiği tipolojiye uygun olarak bahsedilebilir ki bu anlamda alafranga kültüre hapsolmuş, bunun dozajını kaçırmış züppe tipli bir kişiden, karakterden bahsediyoruz. Seniha'nın çay günleri vardır bu arada. Sadece tabii Servet Bey'den değil, aynı zamanda Frenk taklitçiliği içerisinde olan kızı Seniha da vardır. Körpedir, incedir fakat böyle bir tarzı vardır ve Seniha'nın çay günleri, çay partileri vardır. Faik Bey ona biraz fazlaca yakınlık göstermeye başlamıştır. Halasının torunu Hakkı Celis de Seniha'ya aşıktır. Başlıca zevki Seniha'ya şiirler okumaktır. Seniha bütün bu patırtılar arasında kendisini huzursuz hisseder. Nihayet hekimler ona hava değişimi tavsiye ederler. Bunun üzerine Seniha birkaç ahbabıyla birlikte bir zaman kalmak üzere Büyükada'ya gider. Fakat ailenin tabii bu gidişatına karşı da Naim Efendi biraz huzursuzdur. Çünkü para dayanmamaktadır. Öyle giderse para dayanmayacaktır. Kanlıca'daki yalıyı satmak ister. Bu işlerden asıl dertlenense Hakkı Celis olur. Çünkü Hakkı Celis daha küçük, körpe, genç bir kişi olmakla birlikte biraz hassastır ve büyük adamların o acısını, ıstırabını kendi içerisinde çeken birisidir. Bu arada tabii kendi içerisine kapanır, derslerini ihmal etmeye başlar, hülyalı bir bakış açısı gelişir, hayata karşı da böyle. Selma Hanım, büyük annesi Selma Hanım Hakkı Celis'teki bu değişikliği de fark etmiştir, fark etmektedir fakat tam da bunun çözümünü bulamamaktadır. Öte yandan Faik Bey Seniha'ya karşı ciddi bir duygu beslemediği halde onun kalbiyle oynamaktan çekinmez. Nihayet ondan paraca yardım da ister. Yani onun böyle ilgisi, alakası, sevgisi o tipler vardır, hep var olmuştur. Biraz maddiyatçıdır, menfaatçidir. Yani çok sevmediği halde aslında böyle yakınlık göstermesi biraz da parasal olarak yardım da istemiştir ve maddi bir karşılığı olan bir ilgiye dönmüştür. Seniha ilk defa o gün Faik Bey'e sevgisi uğrunda duygularından, vücudundan yaptığı fedakarlıklara kadar acır. İçinden bir şeyler kopmuştur. Seniha'nın işlediği yanlışlığın ağırlığını anlamıştır. Faik'ten bir çocuğu olacağını anlayınca da durum büsbütün kötüleşmiştir. Çünkü Faik Seniha ile evlenmeyi kabul etmemektedir. Sevgili dinleyenler, durum tabii giderek trajik hale geliyor. Meseleyi bütün aile öğrenmiştir. Naim Efendi de o zavallı adamcağız da öğrenir tabii ki. Torununun geleceğini kurtarmak için onurunu falan da düşünmez. Ayaklar altına alır ve Faik Bey'in babası Kasımpaşa'ya koşar. Fakat tabii ki sözünü kimseye dinletemez. Fakat Seniha, o zavallı kız da dedesinin büyük babasının Kasımpaşa'nın ayağına kadar gitmesini, bunu açık etmesini çok hazmedemez. Gururunun kırıldığını hisseder. Seniha'nın gururu bir kez daha kırılmıştır. Zaten yanlış bir ilişkiden dolayı yanlış olduğunu anlamıştır. İçerisinde bir şeyler kopmuştur. Öbür tarafta bir de dedesi gidip Kasımpaşa'nın ayağına kadar gidip netice itibariyle durumu kurtarmakla alakalı bir girişimde bulununca Seniha'nın o gururu bir kez daha kırılır. Ve Seniha Faik Bey ile ilişkisini kabul eder ve evlenmek noktasında aralarında anlaştıklarını bildirir. O günden sonra Naim Efendi maalesef o zavallı adam tanınmaz hale gelir. Hayattan iyice kopar. Torunun acayip fikirleri ona tuhaf görünmeye başlar. Yaptığı görüşmeden sonra hasta düşer. Hasta yatağına yatar ve günlerce o yataktan da maalesef kalkamaz. Seniha ise o gururu kırılan kız bir türlü gururunu ayaklara alıp da dedesine geçmiş olsuna da gitmez, gidemez. Naim Efendi konağı kiraya vermek ister. İyice artık sıtkı sıyrılmıştır Naim Efendi'nin. Konağı kiraya verecektir ve kardeşinin yanına gidecektir. Fakat ev bakmaya gelenlerin kiralık konak ismi biraz da oradan geliyor. Davranışları Naim Efendi'nin sinirlerini iyice alt üst etmiştir. Hakkı Celis bir gün Seniha ile karşılaşır. Seniha'nın güzelliği, yaşayışının şatafatı karşısında ümidini büsbütün kaybedip ağlar. Bu görüşmeden sonra da cepheye gider. 15 gün sonra bir akşam Servet Beyler'de bir ziyafet verilmektedir. Yemekte Türk ve Alman subayları vardır. Azmi Bey adında bir subayı nişanlısı olarak takdim eden Seniha sofrada henüz cepheden dönmüş, elbisesinin tozları bile süpürülmemiş bir subayın verdiği havadisi dinlemektedir. Buna göre Hakkı Celis akla durgunluk veren bir savaş gücü içerisinde adeta insanüstü harikalar yaratarak ama mutlaka ölmek istercesine hücumlara katılmıştır ve nihayet şehit düşerek ölmüştür. Bu tafsilat, oradakilerin herkesin belki ağzının açık kalarak dinlediği bu tafsilat Seniha'da maalesef çok fazla bir etki bırakmaz. Seniha sadece süslü püslü vaziyette o davette oturmaya devam eder.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, biraz önce Kitap Dünyam kısmında Kiral Konak'tan bahsettik de bahsederken de bunlar bizim işte kültürel değerlerimiz aynı zamanda. Kültürümüzü besleyen faktörlerden bir tanesi. Fakat bu kaynaklardan beslenmek öyle kulaktan dolma olmaz. Yani okumak lazım. Ben sadece bu kitabı da okuma listenize alın diye bahsetmiş oluyorum. Benim oradaki özet okumam çok fazla tatmin edici olmamalı zaten. Okuma gereğini ortadan kaldırmamalı. Bilakis bazı yerlerde ucu açık bırakarak acaba merakı daha da celbedebilir miyim? Ve dinleyicilerimiz bu kitabı da okuma listelerine alırlar mı diye bile isteye ucunu bazen açık bıraktığımız oluyor. Dolayısıyla buradaki özetlerde hiçbir zaman böyle tatmin edici bir netice beklemeyin. Çünkü eğer öyle beklerseniz zaten amaç da hasıl olmaz. Biz burada kitap okuma gereğini ortadan kaldıran bir özet okumuyoruz. Bilakis kitap okuma gereğini daha ortaya koyacak, o merakı celbedecek şekilde özet okuyarak merakı daha da uyandırmaya dönük bir faaliyette bulunmuş oluyoruz. Bir kültürel etkide bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi bu bölümde de değerli dinleyenler kültür sanattan haberler vereceğiz. Tiyatrocular Mehmetçiğe destek için Hatay'da sahne aldı diyeceğiz. Mesela Hatay'ın İskenderun ilçesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için Mehmet Akif adlı oyunu sahneledi. İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı salonunda Cahit Çağıran'ın yönettiği oyunda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer veriliyor. İstiklal Marşı'nın hangi şartlar altında yazıldığına vurgu yapılıyor. Oyunun yönetmeni Cahit Çağıran, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı dönemini anma, anlama ve yeniden yorumlama zorunluluğunu hissettiklerini belirterek, ülkemizin adeta bağımsızlık mücadelesi verdiği bu kritik günlerde devlet tiyatrosu birleştirici ve moral verici görevini bir kez daha ifa ediyor. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun diyor. Evet, Mehmet Akif Ersoy'un yaşantısını günümüze uyarladıklarını belirten Çağıran, amaçlarının Akif'in Allah'ın bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın cümlesindeki can alıcı noktayı seyircilere anlatmak olduğunu söylüyor. Evet değerli dinleyenler, bir diğer kültür sanat haberimiz ise, ben kendimi şair olarak tam vasıflandırmıyorum ama gene biraz da bir nebzecik de şair sayıyorum. Fakat Sudanlı bir şairden bahsedeceğiz. Sudanlı şair Türk askerine Zeytin Dalı şiiri yazmış ve bunu da kitaplaştırmış. Sudan'ın tanınmış şairlerinden Halife Ahmet Harun, Zeytin Dalı harekatıyla Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yazdığı şiirle destek verdi. Siyasi konularda yazdığı şiirlerle bilinen 44 yaşındaki Halife Ahmet Harun, kendini sıradan bir dava adamı olarak tanımlamış. Harun, Afrin'i teröristlerden arındıran Türk askerler için 46 beyitten oluşan Zeytin Dalı ismini verdiği şiiri yazdı. Ünlü şair Türk askerinin cesur ve barışçıl özelliklerini dizelere döktü. Şair Halife Ahmet Harun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristlere karşı azimli ve cesur tavrının şiiri yazmasındaki en büyük etken olduğunu dile getirmiş. Harun şiirini yaklaşık 3 haftada yazdığını dile getirerek şöyle diyor: Sudanlılar her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Afrin'e yapılan askeri harekat Hartum'da yakından takip edildi. Herkesin bildiği gibi Sudanlı yetimler günlerce Türk askerinin başarısı için dua ettiler. Türkiye'yi çok seven birisi olarak ben de destek vermek istedim. Bir şairin en güzel yapacağı iş şüphesiz şiir yazmaktır. Özgürlük aşığı Erdoğan şiiri de var. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir şiir yazdığını anımsatan Harun, kendisi mazlum Müslümanların yanında duran bir lider, doğru, ilkeli bir duruşa sahip, onun yapmış olduğu güzel, hayırlı işlere kayıtsız kalamadık ve 116 beyitten oluşan uzunca bir kasideyle Erdoğan'ı anlatmaya çalıştım diyor. Evet, Sudanlı şair tabi bu şiirlerinin Türkçe'ye kazandırılmasını da istiyor. Türkçe'ye çevirmesini istiyor. Elbette bu Türkçe'de çevrilirse bir hizmet de, kültürel hizmet olabilir. Ama aynı zamanda tabi ben Türk şairlerinin Zeytin Dalı ile alakalı veya sınır ötesi operasyonlarla alakalı veya son dönem yapılan bu harekatlarla alakalı Mehmetçiğe bir şiir yazdığını ya duymadım, ya görmedim, ya bilmiyorum veyahut da gerçekten böyle bir şiir de henüz yazılmadı. Yazılsa belki ta Sudanlı şairin şiirinden haberdar olduğumuz gibi bundan da haberdar oluruz diye düşünüyorum. Evet, bir son kültür sanat haberi daha aktaracağız. At arabalı ve eşekli gezici kütüphane sokaklarda diyeceğiz. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası sebebiyle Merkez Yakutiye ilçesindeki Tarihi Yakutiye Medresesi önünde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okuma etkinliğine katılanlara kitaplar gezici kütüphaneye çevrilen eşek ve at arabalarıyla dağıtıldı. Lise ve üniversite öğrencileriyle birlikte vatandaşlar 10 dakika boyunca kitap okudu diyeceğiz.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümüne geldik. Dizelerden bölümü bizim güzel bölümlerimizden bir tanesi. Böyle hoş bir bölümümüz. Hele Nilgün Doruk seslendirdiği vakit tabii daha bir güzel oluyor. Bu hafta da Ümit Yaşar Oğuzcan'dan Unutamıyorum şiirini seslendirecek. Ben fazla söze ne hacet diyorum. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık diyerek bu güzel şiirle sizi baş başa bırakıyorum.
Demek kolay, gel bana sor bir de. Unutamıyorum işte, unutamıyorum. Bir şey var şuramda, beni kahreden. Şuramda, tam yüreğimin üstünde. Çakılı duran bir şey var, elimde değil, söküp atamıyorum. Dalıp dalıp gidiyor gözlerim derinlere. Kimi görsem biraz sana benziyor. Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü, şu kayalıkları döven deniz, şu hüzünlü melodi, şu Napoliten şarkı, bir zamanlar beraber dinlediğimiz. Boyuna seni düşünüyorum, durmadan, usanmadan. Şimdi diyorum, o ne yapıyor acaba? O güzelim gözleri kime bakıyor? O canım elleri nerede? Oysa günler o günler değil ve kalan şimdi sadece özlemin gecelerdi. Durup durup seni büyütüyorum içimde, seninle acılar büyütüyorum. Yeni yeni kederler büyütüyorum dayanılmaz. Kirli sular yürütüyor iliklerime, bir zehir karışıyor kanıma, anlıyor musun?
Sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.